Ayrım 32. Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı, sayfa 308. Muhasara uzayınca. Muhasara uzayıp gidiyordu. Hendeğin iç tarafında olanlar şüphesiz ki çok sıkıntılı günler yaşıyordu. Fakat iman ve akide kuvveti sayesinde onlar her şeye güle güle katlanıyorlardı. Lakin hendeğin dışında olanlar için böyle bir kuvvet menbaı yoktu. Onun için Kureyş uzayıp giden bu muhasaradan bıkmaya başlamıştı. Çünkü Araplar böyle uzun boylu harplere alışık değildi. Onlar ani hücum ve baskın yaparlar, ne çapul edebilirlerse alıp kaçarlardı. Diğer taraftan havalar da kış gidiyordu. Yakıcı bir soğuk etrafı kasıp kavuruyordu. Mevsim yağmurları başlamak üzereydi. Kureyş ve Gatafan Arapları Medine kenarına kurdukları çadırlarda soğuktan, yağmurdan zor barınırlardı. Hem onlar böyle uzun boylu bir sefer için çıkmış değildiler. Onlar Medine'yi bir vurup döneceklerdi. Böyle çetin bir müdafaa ile karşılaşacaklarını hiç hesaba katmamışlardı. Halbuki muhasara uzadıkça uzadı. Onlar düğüne, bayrama gider gibi yola çıkmışlardı. Uhud'da olduğu gibi kolayca bir zafer kazanacaklarını ümit etmişlerdi. Fakat evdeki hesap çarşıdaki pazara uymadı. Bilhassa Gatafan Arapları sızlanmaya başladılar. Çünkü onlar bu harbe herhangi bir mefkure ile katılmış değildiler. Yahudiler onlara Hayber bahçelerinin meyvelerini vaat etmişlerdi. Fakat bu vaat edilen şey bu soğukta beklemeye pek değmezdi. Zafer ümidi uzak görünüyordu. Onun için Gatafanlı askerler arasında bir gevşeklik başladı. Bundan en ziyade telaşa düşen, bu koca orduyu toplayan Huyey bin Ahtap olmuştu. Bu defalık türlü fırıldaklarla, yalanla, dolanla Kureyş'i ve bütün kabileleri ayaklandırıp Medine'ye dökmüştü. Bu fırsatı elden kaçırır, hazır toplanmış kuvvetleri dağıtırsa ikinci bir defa onu kim dinlerdi? Onun için bütün hile ve maharetini kullanarak askerlerini dağıtmamak yollarını aradı. Artık son kozunu kullanıyordu. Kureyş içine şu haberi saldı. Ben Beni Kurayza Yahudilerini bizim tarafa çeviriyorum. Onlar bize iltihak edecekler. Bu haber bıkmaya başlayan Kureyş'in maneviyatını takviye etti. Eğer Beni Kurayza'yı kendi taraflarına celbedebilirlerse artık zafere kat'i nazarla bakılabilirdi. Onlar için artık Medine'ye girme yolu açılmış demekti. Beni Kurayza hiyanet ediyor. Huyey bu düşüncesini gerçekleştirmek için hemen Beni Kurayza'ya koştu. Beni Kurayza Müslümanlarla muahedelerle bağlıydı. Reisleri olan Ka'b İbni Esed, Huyey bin Ahtab'ın geldiğini görünce onun hayır için gelmediğini bildiğinden kale kapılarını kapattı. Onu içeri almadı. Çünkü Kurayza antlaşmalara hiyanet ederek Müslümanlardan ayrılırsa Müslümanlar galip geldikleri takdirde başlarına gelecekleri pekala biliyordu. Kureyş ordusu hezimete uğrayarak çekilip gittikten sonra onların hali nice olurdu. Ka'b bu düşüncelerle Huyey İbni Ahtap'la görüşmek istedi. Fakat Huyey ısrar etti. Ka'b onu ters yüz etmek fikrindeyken ısrarına dayanamadı, içeri alıp konuşmaya başladı. Huyey, deniz gibi bir ordu ile geldim. Kureyş ve Gatafan birleşti. İslamları yeryüzünden mahvetmeye karar vermiş bulunuyorlar. Bu fırsatı kaçırma, dedi. Ka'b bidayette tereddüt etti. Muhammed daima sözüne sadıktı. Aramızdaki ahdi bozmak reva değildir, dedi. Fakat Huyey, Kureyş'in kuvvetli bulunduğunu söyleyerek zaferin kat'i olduğunu söyledi. Nihayet Ka'b ahdini bozarak Kureyş'in tarafına geçti. Yahudilik gayreti galebe çaldı. Hazreti Peygamber Yahudilerin bu tertibatını ve entrikalarını anladıktan sonra başta Evs'ten Sad bin Muaz, Hazreç'ten Sad bin Ubade olduğu halde birkaç kişiyi tahkikat için gönderdi. Duydukları sahihmiş. Kurayza Kureyş tarafına geçmişti. Müslümanlar onlara aralarındaki ahitleri hatırlattılar. Sözlerinden dönmenin fena olduğunu söyledilerse de kâr etmedi. Bu yanlış yolda giderlerse sonra Beni Nadir'in akıbetine uğrayacaklarını ihtar ettiler. Yine fayda etmedi. Hatta İslam peygamberine dil uzattılar. Resulullah da kim oluyormuş? Biz ne Muhammed'i tanırız ne de ahitnamesine ehemmiyet veririz, dediler. İki taraf birbirine gire yazdı. Giden heyet Kurayza'nın ahdini bozarak Kureyş tarafına geçtiğinin doğru olduğunu anladı. Zaten Huyey İbni Ahtap, Kureyza ile görüştükten sonra karşı taraf bu haberi her tarafa yaymıştı. Kurayza harp hazırlığını tamamlamak için biraz müddet istemişti. Hazırlık bitince ahtaba katılarak Medine'yi her taraftan, aşağıdan, yukarıdan sardılar. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi şöyle anlatır. O vakit düşmanlar üst tarafınızdan ve alt tarafınızdan gelerek hücum etmişlerdi. O hengamede gözler dönüp kalmış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Türlü türlü zanlara kapılmıştınız. İşte o zaman müminler denenmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramıştı. Ahzab suresi ayet 10-11. Bu mütecaviz ordu ortalığı gürültüye boğuyor, toza dumana katıyordu. Beni Kurayza'nın düşman tarafına geçmesi Medine'ye hücum için büyük bir gedik açmıştı. Medineliler derin bir endişe içindeydiler ve bunda hakları da vardı. Açlık, soğuk, daha nice şedait, müminler bunlara ancak iman kuvvetiyle mukavemet edebiliyorlardı. Fakat İslam ordusunda münafıklar da vardı. Bunlar, mukaddes bir mefkurenin ateşiyle yanıp, iman meşalesinden nur ve kuvvet alamadıkları için türlü türlü söylentilere yol açıyorlardı. Bunlar, zevceleriyle çocuklarının da tecavüze hedef olduklarını ileri sürerek, harp sahnesinden çekilmek istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim bunlardan şöyle bahseder. Münafıklardan bir grup ve kalpleri hastalıklı olanlar, Allah ve Resulü bize aldatmaktan başka bir şey vaat etmemişler, diyorlar. Onlardan bir takımı da, ey Medine ahalisi, artık sizin için duracak yer yok, hemen dönün, diyorlardı. Yine onlardan bir taife, peygamberden izin istiyor ve evlerimiz açıktır, diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Yalnız harpten kaçmak istiyorlardı. Ahzab suresi ayet 12-13. Fakat mücahitlerin mefkureye sadakati, emelindeki ihlas bu müthiş imtihanda muvaffakiyet amili oldu. Kur'an-ı Kerim bu müminleri şöyle tasvir ediyor. Müminler müttefik askerlerini görünce işte Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği buydu. Allah da peygamberi de vaatlerinde sadıktırlar dediler. Bu hal onların imanları ile teslimiyetlerini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Ahzab suresi ayet 22. Muhasara sürüp gidiyordu. Beni Kurayza'nın düşman tarafına iltihakından sonra Medine içinde hayat şartları çok güçleşmişti. Hazreti Peygamber Gatafa'nın bu uzun muhasarayı beklemekten bıkmış olduklarını tahmin ediyordu. Şehir dahilindeki sıkıntıları da görüyordu. Onun için Gatafa'na tek taraflı bir sulh teklifini düşünüyordu. Yahudi reisleri onları Hayber mahsulünden bir kısmını vaat ederek buralara kadar harbe sürüklemişlerdi. Şimdi onlara Medine'nin mahsulünden üçte biri vaat olunursa pekala onlar harp sahnesinden çıkarılabilirdi. Onlar ayrılıp gidince diğerlerinin de dağılması kuvvetle muhtemeldi. Hazreti Peygamber bu düşüncesini Sad bin Muaz ile Sad bin Ubade'ye açtı. Onlar da şu cevabı verdiler. Eğer bu bir vahiy ilahi ise ona karşı hiçbir sözümüz yoktur. Yok eğer şahsi bir mütalaa ise şunu arz etmek isteriz ki cahiliyet zamanında bile biz böyle cizyeler, vergiler vermedik. Müslümanlık bizi yeni bir hayata kavuşturmuşken biz böyle vergi vermeyi kabul etmeyiz. Hazreti Peygamber bu yiğitçe sözlerden mahzuz olmuş, o halde düşmanlar ellerinden ne gelirse yapsınlar demişti. Araplar böyle muhasara işlerine alışık değildi. Onların muharebeleri hemen çarpışıp vuruşmak, galip mağlup her ne olursa olsun cenge bir netice verip savuşmak olduğunu söylemiştik. Halbuki müttefikler 20 gündür hendeğin etrafında dönüp dolaşıyorlar, bir türlü cesaret edip içeri giremiyorlardı. Beni Kurayza kendi taraflarına geçmekle ümitleri kuvvetlenmişti. Fakat hala umduklarına nail olamamışlardı. Mevsim soğuk olduğundan kendileri üşüyüp titremekte, hayvanları da yiyecek alef bulamayıp telef olmaktaydı. Müttefikler artık bıkmıştı. Ebu Süfyan, Halid bin Velid, Amr bin As, Dırar bin Hattab, Ömer'in kardeşi gibi Kureyş reisleri nöbetle bütün orduya birer gün kumanda ediyordu. Fakat hendeğe geçen olmamıştı. Karşıdan ok ve taş atıyorlardı. Müşrikler, kumandanın muhtelif ellere geçmesi iyi bir netice vermediği için bütün reislerin kumandası altında umumi bir taarruza karar verdiler. Hendeğe geçmek için taarruz. Emsalsiz bir cengaver olan Amr bin Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Hazreti Ömer'in kardeşi Dırar ve diğer birkaç cesur yiğit atlarını mahmuzlayarak hendeğin bir dar mahallinden içeri tarafa geçtiler. Ebu Süfyan ile Halid bin Velid de onların arkasından hendek kenarına kadar geldilerse de bir türlü geçemeyip öte tarafta seyirci gibi durdular. Bunların içinde en yiğidi Amr bin Abdivetti. Araplar onu bir orduya bedel sayarlardı. Onunla dövüşmek, aslanla pençeleşmek demekti. Bedir'de yaralanmış olduğundan intikam almadıkça saçlarına koku sürmemeye ant içmişti. Amr kendisiyle mübareze edecek bir adam istedi. Hazreti Ali ona karşı çıkmak için hazırlanmışsa da Hazreti Peygamber alıkoymak istemiş. "Sen otur ya Ali, gelen Amr'dır," demişti. Amr tekrar "İçinizde er meydanına çıkacak kimse yok mu?" deyince Hazreti Ali bir şahin gibi ortaya atılmıştı. Amr karşısında genç birini görünce ona sordu. "Sen kimsin?" Ali de ismini söyledi. Amr, "Senin amcaların içinde meydana çıkacak yaşlı biri yok mu? Senin ağzın henüz süt kokuyor. Ben senin canına kıymak istemem." Ali, "Benim tarafımdan böyle bir şey varit değil. Yeter ki sen de ben gibi piyade ol." Amr atından yere indi ve "Kılıcımı senin kılıcınla deneyeceğim," dedi ve mübareze başladı. Amr o kadar şiddetle hücum etmişti ki bir darbede Ali'nin kalkanını parçalamış, alnından yaralamış, Ali de hemen mukabil bir hamleyle Amr'ı yere sermişti. Diğerleri de mağlup olarak geldikleri yere hendeğin öte tarafına çekilmek zorunda kalmışlardı. Ebu Cehil'in oğlu İkrime can korkusuyla kaçıp giderken mızrağını düşürmüş olduğundan peygamberin şairi Hasan bin Sabit onu ayıplayarak bir şiir söylemiştir. Düşman karşıdan taş ve ok yağdırmakta devam etmiş, Müslümanlara göz açtırmamıştır. Ertesi günde hücum aynı şiddetle devam etmişse de bir netice alınamamıştı. Müslümanlar hendeğin zayıf yerlerini muhafaza ediyorlar, yapılan hücumları püskürtüyorlardı. Fakat dışarı çıkıp da hücum etmek imkanı yoktu. Harp biraz da hudadır. Bu düşman çemberini bir an evvel kırmak için Kurayza ile müttefikleri birbirinden ayırmak kafiydi. Zaten iki tarafta harpten bıkmış, zaferden ümidi kesmişti. Gatafan rüyasasından Nuaym bin Mesudi Sakafi, gerek Kureyş ve gerekse Yahudiler arasında sayılır ve sevilir bir zattı. Nuaym henüz Müslüman olmuştu ve Müslümanlığını ilan etmemişti. Hazreti Peygamber'in huzuruna gelerek, "Şu anda size büyük bir hizmet edebilirim," dedi ve işe başladı. Müttefiklerin birbirinden itimadı kalkınca, evvela Beni Kurayza'ya gitti. Kureyş ve Gatafan harpten bıktılar. Burada daha uzun kalamazlar. Yarın çekilip giderlerse siz burada Müslümanlarla tek başınıza kalacaksınız. Ahdinizi bozup düşmanla beraber olduğunuz için acaba haliniz nice olur? Bana kalırsa siz Kureyş ve Gatafan'ın eşrafından bir takım adamları rehin olarak almalısınız ki onlar da bu harbi bitirmeden savuşup gidemesinler. Nuaym'ın bu söyledikleri doğruydu. Nuaym oradan kalkıp Ebu Süfyan'ın yanına gitti ve onlara da şunları söyledi. Haberiniz var mı? Yahudiler Muhammed'e olan ahdini bozduklarına pişman olmuşlar. Onunla yine anlaşmışlar. Suçlarını affettirmek üzere Kureyş ve Gatafan eşrafından bir takım zevatı rehin suretiyle alıp da ona teslim etmeyi vaat etmişler. Şayet sizden rehin isterlerse sakın vermeyin. Bu sözler Yahudilere zaten pek güvenmeyen Arapları şüpheye düşürmeye kâfi gelmişti. Çünkü Yahudiler hakikaten ağır davranıyorlardı. Kureyş derhal netice almak istediği halde Yahudilerin hiç acelesi yoktu. Çünkü onlar kendi evlerindeydiler. Bu hal Arapları şüphelendirmekteydi. Ebu Süfyan, Beni Kurayza'nın efkarını yoklamak üzere onlara şu haberi saldı. "Biz buraya sizin rüyasanızın teşvikiyle geldik. Siz şimdi ağır davranıyorsunuz. Burası bize göre uzun uzadıya oturulacak yer değil. Açlıktan askerimiz şikayet ediyor. Hayvanlarımız telef oluyor. Bari yarın hep birlikte şiddetli bir hücum edelim de bu iş bitsin." Beni Kurayza elçilere şu cevabı verdi. "Yarın cumartesidir. Biz hiçbir işe yapışamayız. Öbür gün cenk edebiliriz. O da şu şartla ki bize eşrafınızdan birkaç kişiyi rehin vermelisiniz. Ta ki sizden emin olalım." Bunun üzerine Kureyş'in şüphesi kalmadı. Yahudilere şu cevabı verdiler. "Biz size ne rehin veririz ne de imdat isteriz. Canınız isterse. Biz memleketimize çekilip gideriz, siz Müslümanların pençesine düşersiniz ve belanızı bulursunuz. Karşılıklı alıp verilen bu notalardan sonra her iki tarafın birbiri hakkında beslediği şüphe doğru çıkmış oluyordu. Ebu Süfyan, Yahudilerin durumunu anladıktan sonra Gatafan reisleriyle görüşme yaptı. Bu yeni vaziyet karşısında Gatafanlıların da eski tereddütleri büsbütün artmıştı. Zaten onlara Müslümanlar tarafından bir teklif de vardı. Medine mahsulünün üçte biri vaat olunuyordu. Harp dışı çıkmaları şartıyla buna Ensar razı olmadığından yarıda kalmış bir teşebbüstü. Fakat bir gün tamamlanabilirdi. Bu vaziyet içinde Ebu Süfyan ve diğer Kureyş elebaşıları derin derin düşünmeye başladılar. Ne yapacaklardı, ne yapabilirlerdi? Maddi ve manevi kuvvetler birleşince. Kureyş rüyasasının kafasında müthiş bir fırtına kopmuştu. Yeni vaziyet onları cidden düşündürmekteydi. İşte kafalarının içinde böyle bir buhran fırtınasının koptuğu gece, dışarıda kopan daha müthiş bir fırtına onların korkusunu büsbütün artırmış oldu. Fırtına şiddetli bir kasırga halini almış, ağaçları koparıyor, eşyayı kaldırıp yerden yere çalıyor, çadırları söküyordu. Yemek kazanları bile ocaklarında alt üst olmuştu. Gök gürültüsü bu korkunç hale daha dehşet veriyor, gecenin zifir karanlığını şimşekler ara sıra yarıp parçalıyor, her şey dehşet saçıyordu. Bardaktan dökülürcesine bir yağmur boşanmıştı. İçlerine öyle bir korku sindi ki her taraftan üzerlerine hücum var sanıyorlardı. Her şey onlara saldırıyor gibiydi. Tabiat kuvvetleri bile düşmanı mağlup etmek için işe koşulmuştu. Müşrikler etrafında kılıç şakırtıları işitir gibi oluyordu. Müslümanların şiddetli mukavemeti, muhasaranın uzaması, fırtınanın şiddeti, levazımın azlığı, Yahudilerin ayrılması, bütün bunlar düşmanın maneviyatını alt üst etmişti. Allah ordusu onları mağlup ediyordu. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle anlatmaktadır. Ey iman edenler! Allah'ın o nimetini yad ediniz ki, hani size karşı askerler geldiği zaman biz onların üzerine rüzgar ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. Ahzab suresi ayet 9. Bu hal karşısında zaten kuvve-i maneviyesi bozulmuş olan düşman artık tutunamazdı. Başkumandan Ebu Süfyan yeis içinde şöyle dedi. Burası oturup duracak yer değil. Hayvanlarımız telef oluyor. Beni Kurayza ile de aramız bozuldu. Görüyorsunuz fırtına ne halde. Muhasaranın devamında bir fayda yok. Çekilip gidelim. O gece düşman karargahı bozulmuş, Kureyş, Gatafan ard arda çekilip gitmişlerdi. Düşman ricat etmekte o kadar istical göstermişti ki, başkumandan Ebu Süfyan telaşla devesinin dizi bağlı olduğunu fark etmeden ona binmişti. Büyük müjde. Sabahleyin Medine'nin havası yine eskisi gibi sakin ve tatlıydı. Fırtına dinmiş, düşman gitmişti. Müslümanlar bu felaketten kendilerini kurtaran Allah'a hamdü sena ettiler. Hem bu hezimet ebedi bir gidişti. Düşman artık Müslümanlara karşı dönemezdi. Bedir, Uhud ve Hendek, üç denemeden sonra İslam nurunu söndüremeyeceğini anlamıştı. Hazreti Peygamber ashabına şunu müjdeliyordu. Artık nöbet bize geldi. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelecek değildir. Hakikaten öyle oldu. Bir daha Kureyş böyle acı bir tecrübeye kalkışmadı. Bu harpte Kureyş'ten 4 kişi öldü. Müslümanlardan 5 kişi şehit düştü. Beni Kurayza'nın akıbeti, hıyaneti vataniye cezası. Düşmanın çekilip gitmesiyle Medine ufkundan kara bulutlar silinmişti. Fakat bütün Arabistan'ı Müslümanlar aleyhine ayaklandırıp Medine'ye kadar sürükleyen Yahudi reislerinden olan Huyey bin Ahtab, düşman saflarına katılmış olan Beni Kurayza yanındaydı. Bu adam yine eski caniyane hareketlerine devam edebilirdi. Bu sene havaların müsaitsizliği ve fırtına düşmanı mağlup etmişti. Fakat kış olmayan bir mevsimde Yahudiler Medine üzerine aynı hücumu hazırlayabilirdi. Müttefikler çekilip gitmişti. Fakat onların bir kısmı olan Yahudiler Medine'nin burnunun dibindeydi. Onları takip etmek yerinde olurdu. Bu harbin en büyük sorumlu adamı olan Huyey onların arasında barınıyordu. Onu kendi başına bırakmak tehlikeye meydan vermek demekti. Sonra bizzat Beni Kurayza düşman tarafına geçmiş, dar zamanda ahdini bozmuş, Medine'ye hücum ederek Müslümanları kılıçtan geçirmeye hazırlanmıştı. Bütün bunlar cezasız bırakılamazdı. Onun için yılanı yuvasında bastırıp başını ezmek lazımdı. Hazreti Peygamber Allah'a ve Resulüne muti olanlar ikindi namazını Beni Kurayza nahiyesinde kılsınlar diye ilan etti. Hazreti Ali'ye sancağı verip gönderdi. Müslümanlar da silahlarını çıkarmadan düşmanı takibe yollandılar. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Yahudilerle antlaşmalar yapılmıştı. Onların canları, malları, hürriyetleri emniyet altına alınmıştı. Fakat Yahudiler bu antlaşmalara riayet etmemişlerdi. Beni Nadir bu ahdi bozmuştu. Hazreti Peygamber onlara antlaşmanın yenilenmesini teklif ettiği halde Beni Kurayza antlaşmayı yenileyerek eski şartlar dairesinde yaşamaktaydı. Fakat Hendek Harbi esnasında onlar da bu harbi körükleyen Huyey bin Ahtab'ın entrikalarına katılarak ahitlerini bozmuşlar, düşman tarafına geçmişler, en sıkıntılı bir zamanda Müslümanları arkadan vurmak üzere silah çekmişlerdi. Müttefikleri bozulup çekilince onlar da hezimete uğrayarak kalelerine çekilmişlerdi. Ahitlerini bozup düşman tarafına geçmek yetmiyormuş gibi şimdi bir de bu harbin en büyük sorumlusu olan bir adam onlarla beraber bulunuyordu. Müslümanların bu davayı halletmelerinden başka çare kalmamıştı. İşte onun için Hazreti Peygamber derhal Beni Kurayza üzerine yürüyüş emrini vermiştir. Beni Kurayza burada ikinci bir hata daha işledi. Eğer Müslümanları iyi karşılasalar ve teslim olsalar bu kusurları affolunabilirdi. Onlarsa düşmanca harekete karar verdiler, mukavemete başladılar. Müslümanları ve peygamberlerini tahrik ettiler. Karılarına bile dil uzattılar. Hazreti Ali ordudan ilerleyip onların kalelerine yaklaştığı zaman Kurayzalıların peygambere sövdüklerini kulakları ile duymuştu. Taberi'nin dediği gibi müstahkem yerlere yaklaşıldığı zaman Beni Kurayza'dan peygamber hakkında pek çirkin sözler duyulmuştu. Bu vaziyet karşısında Müslümanlar muhasaraya karar verdiler. Muhasara 25 gün sürdü. Yahudiler bir türlü meydana çıkmıyordu. Nihayet muhasaradan bıkınca muharebeye başladılar. Beni Nadir gibi sürgüne gitmeye razıydılar. Beni Nadir'i muahede ile bağlı oldukları Hazreç müdafaa etmişti. Kurayza da Evs kabilesiyle muahede halindeydi. Arabistan'da bu gibi muahede bağları kan rabıtası kadar kuvvetli sayılırdı. Onun için Evs'ten ricada bulundular. Hazreti Peygamber de hakkınızda hüküm vermek üzere bir hakem gösterin, hükmü o versin dedi. Beni Kurayza da müttefikleri olan Sad bin Muaz'ı hakem gösterdiler. İlk ahitlerini bozdukları zaman onlara nasihatçı olarak giden heyet arasında Sad da vardı. Sad'ın hükmü şöyleydi. Yahudiler içinde muhasamada bulunanlar idam edilecek, kadınlar ve çocuklar esir olacak, malları ganimet sayılacak. Bu hükmü ağır bulanlar var. Fakat hiyaneti vataniyenin cezası başka ne olabilir? Yahudiler ikiyüzlülük yapmıştı. Şayet Yahudiler galip gelseydi, Hendek Harbi'ni müttefikler kazansaydı, Müslümanlara neler yapmayacaklardı? Kadınlar ve çocuklar bile kılıçtan kurtulamayacaktı. Burada misliyle cezadan ileri gidilmemiştir. Sonra bu hüküm Tevrat'ın hükmüne de uygundu. Ahdi kadimde şöyle denilmektedir. Bir şehre cenk için yaklaştığında onu sulha davet edesin. Eğer sana sulh cevabını verip sana kapılarını açarlarsa içinde bulunan kavmin kafesi sana haraç güzel olup sana hizmet ve kulluk edecekler. Eğer seninle musalaha etmeyip cenk ederlerse o zaman onu muhasara edeceksin ve Allah'ın Rab onu senin eline teslim ettikte erkeklerin cümlesini kılıçtan geçireceksin. Ancak kadınları ve çocukları, hayvanları ve şehirde olan her şeyi, bütün malını kendin için çapul edeceksin ve Allah'ın Rabbinin sana verdiği düşmanlarının malını yiyeceksin. Bu milletlerin şehirlerinden olmayıp senden çok uzakta bulunan bütün şehirlere böyle yapacaksın. Tesniye kitabı 20. bab 10-15. Kurayza'nın hükmü bunun aynıdır. Hazreti Peygamber vahyi ilahi telakki etmediği meselelerde Tevrat'a göre hüküm vermeyi kabul ederdi. Kıble meselesi, rejim ve kısas hakkında vahiy gelmezden önce bunlarda Tevrat hükümlerine tebaiyet etmişti. Sad, Beni Kurayza hakkında bu hükmünü verince peygamber bu bir hükmü ilahidir demişti. Bu sözler Tevrat'ın hükmüne aitti. Beni Kurayza da bu hükmün Tevrat'a uygun olduğunu teslim etmiş, ölümü metanetle karşılamıştı. Huyey bin Ahtab siyaset meydanına getirildiği zaman Hazreti Peygamber'e şöyle demişti. Herkes ölümü tadacak. Benim de ecelim dolmuş. Sana karşı yaptığım düşmanlığa pişman olmuş değilim. Sonra halka dönerek şunları söylemiştir. Allah'ın emrinde hiçbir mahsur yoktur. Bu bir hükmü ilahidir. Kader böyleymiş. Bu, Beni İsrail'e yazılan bir azaptır. Bu hükmü Yahudiler böyle karşılamıştı. Çünkü cezalarını hak etmişlerdi. Kurayza'dan Zübeyir bin Bat'a, Boğaz Harbi esnasında Sabit bin Kays'a iyilikte bulunmuş, ele geçmişken onu serbest bırakmıştı. Sabit, bu iyiliğe karşılıkta bulunmak istedi. Hazreti Peygamber'e fikrini açtı. Zübeyir'in kendisine bağışlanmasını diledi. Hazreti Peygamber de onu bağışladı. Zübeyir bunu duyunca Sabit'e, ''Karım ve evlatlarım yanımda olmadıktan sonra hayat benim neme gerek?'' dedi. Sabit, Hazreti Peygamber'e müracaat ederek onun karısının ve çocuklarının malının da bağışlanmasını diledi. Hazreti Peygamber bu dileği de kabul etti. Sabit, Zübeyir'e bunları böylece söyleyince, ''Zübeyir, beni Kurayza uluları öldükten sonra benim için hayatın tadı yoktur. Ben de onlara katılmak isterim.'' dedi ve affolunmuşken kendi isteğiyle ölüme gitti. Kadınlar harpte öldürülemezdi. Fakat bu defa bir kadın öldürülmüştür. Çünkü bir Müslümanın üzerine taş atarak onu öldürmüştü. Kısas olarak o da öldürüldü. Hüküm infaz olunacağı zaman kadın soğukkanlılığını muhafaza ederek Hazreti Ayşe ile konuşmakta ve gülmekte devam ediyordu. Ölüme adıyla çağrılınca koştu. Hazreti Ayşe ona nereye gittiğini sorunca, ''Ben bir suç işledim, onun cezasını görmeye gidiyorum.'' dedi. Hazreti Ayşe bu kadının cesaretinden takdirle bahseder. Öleceğini bildiği halde bu kadının gülüp söylemesine hayretteyim derdi. Beni Kurayza'dan bu harpte öldürülenlerin sayısı 400 kadardır. 4 Yahudi de Müslüman olarak ölümden kurtulmuşlardır. 32. ayrımın sonu, sayfa 318.